Ayrım 9, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 104. Köpeğin iyisi leş başında, insanın iyisi de iş başında belli olur. Bir kötü ruh çıktı, karıncanın kursağına giden nimeti yedi. Dünyanın salıncını, sağlığını yedi. Yağmurun kamçıladığı sisli deniz, Sovyet ordusuna ait iki cesedi süre süre kıyıya atmıştı. Yükselen dalgaların kırıldığı yerler şimşek aydınlığında balık sırtı gibi parlıyordu. Havadaki anaforu çığlıkları ve kanatlarıyla kırmaya çalışarak cesetlerin üstünde uçuşup duran martı kafilesi karanlıkla birlikte kıyıya sığınmıştı. Askerlerin kolları arkadan iple bağlıydı. Ayrıca birbirlerine boyunlarından birkaç karış uzunluğunda kalın bir gemici halatıyla bağlanmışlardı. Şılamlı ıslak kumlara hafifçe gömülen cesetler dalgaların gücüyle bir ileri bir geri yaylanıp duruyorlardı. Sarışın ve sıska olan askerin boynunda cama gömülmüş küçük bir kız çocuğunun resmi vardı. Kumları uğul uğul kaynatarak gelen dalgalar askerin saçlarını yayıyor, cam kolyeyi şimşek aydınlığında altın bir külçe gibi parlayan bu saçlara doğru savurup atıyordu. Diğer asker sarışının aksine çam yarması gibiydi. Şakağındaki kurşun yarası tuzlu deniz suyunun etkisiyle hafif açılarak morarmıştı. Çorapsız sağ ayağında bağları sıkıca bağlanmış kocaman bir postal vardı. Sol ayağı çıplaktı. Şafağa doğru denizin kabaran öfkesi cesetleri biraz daha itekledi kuru kumlara doğru. Sisle birlikte keskin bir balık ve yosun kokusu çöktü kumsala. Kömür taşıyan lokomotiflerin tiz düdükleri martı çığlıklarına, dalga ve motor homurtularına karıştı. Sisi çoğalan kuş cikcikleri ve güneşin doğuşu izledi. Deniz sakinleşmeye, sis dağılmaya başladı. Turna katarları belirdi gökyüzünde. Entarisini çöplüklerden buldu, çuval parçalarıyla yapan çıplak ayaklı bir kadın cesetleri görünce durdu. Gökyüzüne, denize ve erguvani renklerle gülümseyen ufuk çizgisine baktı korkuyla. Sonra güç almak için 12 örgü halinde kalçalarına kadar inen saçlarına ve örgülerin uçlarına bağladığı küçük nazar boncuklarına dokundu. Cesetleri görmeden önce karıncanın kursağına giren nimetle insanın kursağına giren nimetin aynı ruha sahip olup olmadığını düşünüyordu. Cesetleri görünce insanın kursağına giren her lokma nimette bir damla kanın olduğunu düşünmeye başladı. Çekingen titrek adımlarla cesetlere doğru yaklaştı. Daha ilk bakışta cesetlerin Zonguldak'a değil deniz ötesine ait olduğunu anladı. İyilik etme arzusundan kaynaklanan kimliksiz, gizli bir duygu, karakola haber verme arzusunu bastırdı. Eğildi gökyüzüne dipsiz ve alabildiğine çaresiz bir ışıltıyla bakan sarışın askerin göz kapaklarını aşağı indirdi. Kolye camının içinden bakan çocukla göz göze geldi, sezgi gücü canlandı. Çocuğun bakışlarına usançla mayalanmış, umutsuz bir beklentinin egemen olduğunu sandı. Dikkatini diğer askere çam yarmasına yöneltti. Askerin yüzü kuma gömülmüştü. Gemici halatını sarışının boynundan açmaya çabaladı. İnsanı insana yaklaştıran ve insandan uzaklaştıran garip duygular içindeydi. Halatı açtı, cesedi yüzü koyun yatırdı. Bu sefer de bileklerini açmaya koyuldu. Düğümü çözemedi, bıçak da yoktu. Çevresine bakınırken uzaktan iki kişinin gelmekte olduğunu gördü. Gelenler dün akşam serbest bırakılan Hurşit'le Abbas'tı. İşbaşı yapmak için Kozlu'ya gidiyorlardı. Madenciler merakla yaklaştıklarında kadın ayağa kalktı.
''Burada dalgaların sahile vurduğu iki ölü var. İkisinin de ellerini arkadan bağlamışlar. Bıçağınız var mı?''
Abbas polisten yeni çıkmış olmanın verdiği korkuyla cesetlere ve cesetlerle birlikte bir ceset olarak geldiğini ve sonra da dirilip ayağa kalktığını sandığı kadına dikti bakışlarını. Bıçak olmadığını bildiği halde ceplerini yokladı.
''Bende yok, sende var mı Hurşit?''
Hurşit kadının insanı sevecenlikle saran bakışlarındaki tatlı gizem ile cesetler arasında şaşkınlaşmıştı. Elini gayri ihtiyari bir ruh haliyle cebine soktu. Sapı beyaz kemikten kapalı bir bıçak çıkardı. Bıçağı kadına uzatırken ''Bu cesetleri polise bildirsen daha iyi olmaz mı?'' dedi.
''Kollarını çözmem lazım. Ben çözmezsem polis çözmez.''
Cesetleri tüm ayrıntılarıyla süzen Abbas, ''Bu adamın boynundaki gümüş zinciri al.'' dedi. ''Sen almazsan polis alır.'' Kadın elini uzattı, zincirdeki çocuk resmini göstererek,
"Bu bunun çocuğudur," diye mırıldandı. "Bu çocuk babası öldürülürken onu terk etmemiş. Koca deryayı babasıyla beraber kat etmiş, gelmiş bize sığınmış. Ben bu çocuğu babasından ayırmam."
Hurşit kadının çıplak arzusunda sakin sakin ışıldayan duyarlılığına, gönencine, safiyane iyilik duygusuna ve bu duygunun hüzne dönüşmüş haline hayranlıkla baktı. Kadın bileklerdeki ipleri dikkatlice kesti. "Gövdeleri örene dönmüş," diye mırıldandı. "Bu örkle de boyunlarını birbirlerine bağlamışlardı. İnsanın sağır sıçan kadar değeri kalmadı. Bir kötü sakarcıklı ruh çıktı, karıncanın kursağına giden nimeti yedi, dünyanın sağıncını, sağlığını yedi. Ben bunları tek tek salla sırt etsem, karakola götürsem, karakol da uzak."
"Öyle yapma, git jandarmaya haber ver," dedi Hurşit.
Ses büyülemiş gibi kafasını kaldırdı kadının. Duruşuna, ilgisine ve gözlerinin içine ilgiyle baktı. Kendini kanıtlama çabalarından kurtulmuş ve toprak gibi sakinleşmiş insanlara özgü bir enginlikle gülümsedi. İçi açıldı. O anda dış dünyanın insanı kuşatan anlamsız kargaşasından, dayatıcı, soğuk ve ürkütücü gücünden kaçıp kendi içindeki sıcak melankoliye sığınma ve orada yıllardır aradığı böyle bir gençle iç içe yaşama isteği uyandı içinde.
"Adın ne senin?"
"Hurşit, ya senin?"
"Nafiye. Arkadaşının adı ne?"
"Abbas." Başını çevirip Abbas'a baktı Nafiye. Cesetler Abbas'a su patlamasında ölen ve madenden yer üstüne çıkarılıp yan yana dizilen şişmiş mor madencileri anımsatmıştı.
"Ben seni şimdiye kadar hiç görmedim," dedi Hurşit. "Zonguldak'a yeni mi geldin yoksa?"
Hurşit'in merakını yüzüne yayılan gizli bir sevinçle karşıladı kadın.
"Zonguldak büyük şehir. Biz geleli 20 sene oldu. Ben o zaman 10 yaşındaydım.
"Nereden geldiniz?" diye sordu Abbas.
"Yan yadan geldik, Yunanistan'dan. Bir yığın çingeneyle beraber. Aksakallı bir dedem vardı, Çulluk Ali. Bacımı kucağına almış, beni de sırtına. Ben o zaman hastaymışım. Kör Rıza'nın yardımıyla ikinci makasın orada bir viraneye yerleştik. Dedem virane derdi oraya. Ben 15 yaşındayken dedem öldü. Bacımı ben büyüttüm. Bey Cuma'dan imansız Bekir'in oğlu Alaaddin'e kaçtı. Ben yalnız kaldım."
Hurşit'le Abbas, çingenelerin reisi Kör Rıza'nın adını da duyunca Nafiye'nin çingene olabileceğini düşündüler aynı anda. Kadının sabah aydınlığında büyüyen gözleri, burunlarını duru sulara gömen susamış körpe ceylanların bir çift cam parçası gibi parlayan gözlerini anımsatıyordu Hurşit'e. Abbas'ın ilgisi kadının yüzündeki masumiyete yönelmişti. Bu kadın gerçekten çingene miydi? Kadının ucu kalkık biçimli burnunu, geniş etli dudaklarını ve yüzüne geyik ürkekliği veren çatallı çenesini dikkatle süzdü. Çingenelere özgü o şen şakrak esintiyi aradı bulamadı. Çevresindeki canlıların sorunlarıyla uğraşmaktan kendisine vakit ayıramayan bir insan hali vardı kadında. Babası Neşat'ın gördüğü her güzel kadın için söylediği söz çınladı kulaklarında. Her erkeğin azabına, kezzabına dayanır, dibi sağlam bir karıdır. Hurşit o an bu kadın Gürcü mü yoksa diye düşündü.
"Sen Gürcü müsün?"
Hayatı boyunca birçok insan kendisini ya Gürcü'ye, ya Abaza'ya, ya da Balkan göçmenlerine benzetmişti. Göz kapaklarını indirdi. "Söylesem bunların da davranışları değişecek," diye düşündü. "Çingeneyim," diye mırıldandı. Söyleyişteki çekingen, ezik hava ve kendini anlatma ihtiyacı duymayan insanlara özgü o doğal sıradanlık Hurşit'i etkiledi. "Babam en güzel kadınların çingenelerde olduğunu söylerdi de inanmazdım." Abbas, Hurşit'in bu sözü kadını itiraf etmek zorunda bıraktığı kimlikle barıştırmak için söylediğini düşündü. Yan yana yatan askerlere baktı. Kendisini onlardan birinin yerine koydu ve ürperdi. Hiçbirinin hüsnü hal kağıdı yoktu. Cesetlerin başucunda cesetleri ilgilendirmeyen bu tip sohbetlerin yapılması doğru muydu? Derin bir iç çekişle,
"Bizim gitmemiz lazım Hurşit, gecikirsek kötü olur," dedi.
Gitmelerini istemiyormuşçasına kafasını dikeltti kadın.
"Yolculuk nereye?"
"Kozlu'ya," diye mırıldandı Hurşit. "Biz madenciyiz."
"Gördüğünüz, konuştuğunuz insanları unutmayın. Ben de onlardan biriyim. Buralarda gezinirim. Ekmeğim azaldı mı hammallık yaparım. Küfemi sırtıma alır, belediyenin önünde beklerim. Kimi zaman da pazar yerinde beklerim. Kaldığım ev Mithat Paşa Mahallesi'ndedir. İkinci makasta. Küçük bir evdir. Önünde kara yemiş taflan ağaçları var."
Kadının ilgisi delikanlıların bakışlarını büyüttü.
Sen de bizi unutma diyerek tokalaşmak için elini uzattı Hurşit. Kadın kalabalık külliyetli bir duygu gücüyle elini sıktı delikanlının. Sonra döndü Abbas'a yöneltti ilgisini. Abbas sabah güneşinde su lüleleri gibi ışıldayan saçlarına, ağacarak perçemine ve gülümseyişine baktı kadının. Aklının durulduğunu, endişe ve gönül darlığından kurtulduğunu hisseder gibi oldu.
''Trenle gitmediğimiz iyi oldu.'' dedi Hurşit, Nafiye'den ayrılıp yola koyulduklarında. ''Yoksa bu kadınla tanışamazdık.''
''Ben bunu pazar yerinde, çarşıda, belediyenin önünde çok görmüşüm. Çingene çocuklarına yardım eden bir kadın.''
''Kim ne derse desin, güzel bir kadın, insanın gönlüne rahmet yağdıran bir kadın. Döndüğümüzde bulalım bu kadını, konuşalım.''
Madene kadar kadını konuştular. Madene vardıklarında münavebe günüyle karşılaştılar. Polisten çıkmış olmanın şaşkınlığıyla kalabalığa doğru yaklaştılar. Köylerine dönecek olan madencilerle, köylerinden çalışmaya gelen madencilerin oluşturdukları uğultulu kalabalığa daldıklarında rahatlar gibi oldular. Tertip yerlerini öğrenmek için gelenler yazıhanelerin önünde giriş kapılarında toplanmışlardı. Hurşit'le Abbas kafalarını ayaklarının iradesine teslim ederek gezinmeye başladılar. Kirli çamaşırlarını, kömür tozlarına belenmiş eşyalarını gitme heyecanıyla toplayanlar, yatakhanede ranza arayanlar, dolap bölmelerini alelacele kapanlar, küfredenler, arkadaşlarını soranlar, lamba dairesine koşanlar arasında şöyle bir dolaşıp aylıkların dağıtıldığı tediye binasına doğru gittiler. Duvarın dibinde oğlu madenden firar ettiği için gelini rehin alınan, göğsü çektiği acılara doğru göçmüş yaşlı bir kadın ağlıyordu. Derdini bir hafta Kozlu'da kalacağı söylenen genel müdür İhsan Soyak'a anlatmaya gelmişti ama bir türlü ulaşamıyordu. Kadının önünden geçip tediye binasına yaklaştılar. ''Bizim de paralarımızı alıp gitmemiz lazım.''
''Vermezler.'' dedi Abbas. ''Bu tahıl bitleri bize ahiret soruları sorarlar. İşten alınıp götürülmemizin sebebini de hayra yormazlar.''
''Vedat Gül'e anlatırız. Polis bizi bir iş için çağırdı.'' deriz.
''Tam da buldun adamını ha. Tüy değiştirmiş tülek kuşu, 40 günlük yoldan tanır o.'' Tediye binasının önünü aylıklarını almaya gelen işçiler, alacaklı esnaflar, iaşe katır ve direkt tüccarları, faizciler, camilere ve hayır kurumlarına bağış toplamaya gelen insanlar almışlardı. Kalabalığın içinde ve az ötesinde yere serili bezler üzerinde pılı pırtı pazarlayan işportacılar, seyyar köfteciler, dilenciler, tütün ve pelürke adı satan pejmürde çocuklar bağırıp duruyorlardı. Hurşit Cuma'yı yaptığı kazma kürek ve bıçakları satmak için eşeğine yükleyip Kozlu'ya getiren ve göbek atan Ethem Baba'nın soyundan geldiğini iddia eden Zonguldak'ın babacan çingenelerinden gurbet ile konuşurken buldu. Cuma ilkin Hurşit'i sonra da Abbas'ı kucakladı. Tek gözüyle tepeden tırnağa süzdü her ikisini de. Peş peşe sorular sorup merakını giderdikten sonra yutkundu. ''İlkin kaçtınız, döndünüz, dolaştınız, sonunda gene buraya geldiniz. İşinize başladınız, bir zaman çalıştınız. Bu sefer de jandarma götürdü. Buranın gücü sizi çekti, gene geldiniz. Boşuna dememişler. İt linge gider, deve lönge gider. İkisi de sonunda konak yerine varır.''
''Şimdi bize para vermezler mi dersin?'' dedi Abbas.
''Vermezler.'' diye kör gözünü kaşıdı. Az ötede melül mahzun duran çingene kadınla ve kadının satmak için getirdiği taştan yapılma sacın üzerinde oturan çocuğuyla göz göze geldi. Cuma çocuğun geldiğinden beri kendisini dikkatle izlediğini ve onun da herkes gibi sağlam gözüne değil kör gözüne baktığını düşündü. ''Sizin iyisi gidin, geldiğinizi Mansur Çavuş'a söyleyin. Yüreğinde insani sevgisi olan tek adam odur. Benim dua etmekten başka size bir faydam olmaz. Allah kısmet ederse biraz sonra Zonguldak'a gideceğim.''
Cuma'dan ayrılıp Mansur Çavuş'u aramaya çıktılar. Baş mühendisin odasından çıkarken buldular onu. Durumu dinleyen Çavuş, ''Siz karakolluk olmuşsunuz, bu beni aşar.'' dedi. ''Gelin bakalım memurlara anlatın derdinizi.''
Mansur Çavuş'la delikanlılar kapısından daktilo takırtılarının ve sigara dumanlarının boğum boğum çıktığı iş mükellefiyeti müdürlüğüne bağlı memurların odasına girdiler. Girmeleriyle çıkmaları bir oldu. Olayı önceden bilen memurlar Mansur Çavuş'a sandık kuran ve poliste sorguya çekilen şüphelilerin kaçak amele muamelesine tabi tutulmalarını ve onlara mükellefiyetin ne olduğunun anlatılmasını kesin bir dille buyurmuşlardı.
''Üzgünüm delikanlılar.'' diye mırıldandı Mansur Çavuş. ''Sizi yeni getirilen kaçakların arasına katmak zorundayım.''
Ama biz kaçmadık ki Mansur emmi, dedi Hurşit. İş başındayken alıp jandarmaya teslim ettiler bizi.
Polis bizi serbest bıraktı diye destekledi Abbas. Kaçmak isteseydik kendi ayaklarımızla buraya gelmezdik.
Doğru, ikiniz de haklısınız. Kaçmadınız, kaçmadınız. Ama gel gelelim ki mükellefiyetteyiz. Ağnasanız da çağnasanız da kimseye derdinizi anlatamazsınız. Gene şükredin ki tahkimat kumandanlığı emrinde sizi diyar diyar sürmediler. Yolda belde çalışa çalışa canınız çıkardı, mezarınız bulunmazdı. Şükredin, kendi yüreğinize dayanın. Yüreğiniz temizse en mecalsiz anlarınızda bile size gücünü verir o yürek. Rahmetinden mahrum bırakmaz sizi.
Mansur Çavuş delikanlıları eskiden depo olarak kullanılan tahta bir barakaya götürdü. Barakanın yanında firari madencileri yakalamak için kurulan tahkimat komutanlığına bağlı, özel üniformalı, atlı jandarmalarla, kollarından birbirlerine kendirlerle bağlı firari madenciler bekliyordu. Madenciler karılarının rehin alınması üzerine iki gün önce Bey Cuma'da teslim olmuş, birbirlerine kollarından kendirlerle bağlanarak Sapça, Kırat dağları üzerinden yayan getirilmişlerdi. Barakadan dayak sesleri, bağırtılar, yalvarmalar, itiraflar, inkarlar geliyordu. Mansur Çavuş iki madenciyi barakanın giriş kapısında disiplin ya da tımar ekibiyle konuşan Hacı Bayram'a teslim ederken ''Bunlar işbaşı yapacaklar Bayram'' dedi. ''Muameleyi ona göre ayarlayın.'' Hurşit'le Abbas son cümleyi duyunca sevindiler. Bu ellerin ve ayakların dayak dışı kalması, madencinin dayaktan sonra çalışacak durumda olması demekti. Mansur Çavuş Hacı Bayram'ın kulağına bir şeyler fısıldadıktan sonra çekip gitti. ''Geçin içeri'' diye buyurdu Hacı Bayram. Endişe ve kuşku sağanağının ağırlaştırdığı bir ruh haliyle barakaya girdiler. Kapıya yakın bir yerde elleri arkadan bağlı iki madenciyi yüzü koyun yan yana yatırmışlardı. Her birinin sırtında içi kömür tozu dolu birer çuval vardı. Uzunca olanı kazılan kömürü 20 yıldır ayaklardan tırkalarla oluklara çeken tırkacı Hakkı'ydı. Şurada uzanıp 10 dakika kestireyim derken yakalanmıştı. Yanındaki ise Deli Galip'ti. Hava pervanelerini elle çevirirken boş bulunup genel müdür İhsan Soyak'ın Allah'ına küfretmiş, bunu da oradan tesadüfen geçmekte olan malzeme servisi şefi Feyzi Bey duymuş, gidip gereken yerlere iletmişti. Hurşit Falaka'nın patlattığı kanlanmış mor ayak tabanlarını görünce durdu. Adamların başucunda duran sopalıyla göz göze geldi. ''Durmayın, ilerleyin'' diye emretti arkadan gelen Hacı Bayram. ''Gidin şu köşede bekleyin.'' Köşe diye işaret ettiği yer barakanın öbür ucuydu. Hurşit'le Abbas baraka duvarına abanarak omuz omuza bekleyen üç kişiye doğru yaklaştılar. Hurşit ortada duran ve kendisine gülümseyen goril cüsseli madenciyi Kandilci Hasan'a benzetti. Adamın sol yanağı ve sol gözü arı sokmuşçasına şişmişti. Yüzünde acılarını severek mesken edinmiş olmanın verdiği bir rahatlık vardı. Amca oğulları yaklaştıkça adamın gülümseyişi büyüdü. Sol gözü iyice kapandı, sağ elini kaldırdı. Doğurduğu ilk çocuğunu ilk kez emziren bir ana şefkatiyle saçlarını okşadı Hurşit'in. Hurşit adamın sağ gözünde özden ışıldayan ve insana yaşam aşkı veren ateşe baktı. Adam ateşin içinden fısıldarcasına, ''Ekmeğini yediğin hamur teknesine sen de mi işedin pirim?'' dedi. ''İşemedik ama bizi işemişe saydılar.'' Tam bu sırada iki yardımcısıyla barakaya giren Kel Hamdi, ''Konuşmayın itoğlu itler!'' diye bağırdı. Hurşit'le Abbas Kandilci Hasan'ın yanı başında sölpüyüp sarkmış gibi duran ve ikide bir pıskıran Kazmacı Partal Veli'nin yanına geçip dikeldiler. Partal Veli, arkadaşı Muhittin'in gittiği ve ballandıra ballandıra anlattığı müstehcen abanoz hikayelerini dinlerken ateşlenmiş, kazmasını bırakarak boş bir höyüke geçmiş ve orada hem kendi lambasının ışığı altında 31 çekerken yakalanmıştı. Birinci fasıl dayaktan sonra çenesi gevşemiş, hiç gereği yokken arkadaşı Muhittin'i de ele vermişti. Kandilci Hasan'ın sağında güçlükle ayakta duran Muhittin içine doğru sezdirmeden ağlıyordu. Kel Hamdi bir ara dışarı çıktı. Dayakçılardan Sadi ile Hafız'ı yanına alarak geldi. Partal Veli'nin karşısına dikildi. Hamdi'yi tepeden tırnağa süzen Kandilci Hasan, ''Bana ne kadar dayak atacaksınız atın da, işime mi döneceğim, evime mi? Bir an evvel belli olsun.'' dedi. ''Sen sus!'' diye ikaz etti Kel Hamdi. ''Sen aslında mahpushaneliksin. Ameleye ihtiyaç olduğu için işbaşı yapacaksın. Ama sopaların senden alacağı var. Sopalara olan borcunu ödemen lazım.''
Ben borcuma sadık bir adamım, öderim.
Duymazlıktan geldi kelamdı. Sürekli dayak yediği için dayağı içselleştiren, dayaktan korkmayan bir adamdı Kandilci Hasan. Hiçbir çavuş onunla çene yarışını göze alamazdı.
Veli'yi yatırın, kalan son borcunu versin de işinin başına dönsün.
Sadi ile Hafız Kelamli'nin buyruğu üzerine Partal Veli'yi kollarından çekip hemen oracıkta yüzü koyun yatırdılar. Hacı Bayram da geldi, Partal'ın ayak tabanlarına baktı.
Falakaya yatırsaydınız...
Bu sabah falakaya yatırıldı dedi Kelamdi. Bir daha yatırırsak tabanları peremperem olur. İş başı yapamaz.
Konuşmaları kemali şefkat ve muhabbetle dinleyen Kandilci Hasan,
borcunu fazlasıyla ödedi dedi. En iyisi kaldırın götürün, işinden olmasın. Sen sus, işimize karışma diye çıkıştı Hacı Bayram. Kıçını çubuklarla morartın, sırtına da vurun.
Sadi ile Hafız Partal'ın pantolonunu ve gömleğini kaşla göz arasında çıkardılar. Kalçalarını ve sırtını kızılcık sopalarıyla dövmeye başladılar. Sırtlarında kömür tozu dolu torbalarla kapının yanında yüzü koyun yatan iki madenci kafalarını hafif kaldırıp Veli'nin bağırtılarını seyre koyuldular. Veli'nin kalçası ve sırtı kızılcık çubuklarının kan sağılmış izleriyle doldu. Abbas yalnızlığını zerreciklerinde duyumsayarak kendi içine çekildi. Hurşit biraz sonra kendi kalçasının ve sırtının da aynı kaderi paylaşacağını aklından geçirdi. Muhittin kulaklarını elleriyle kapatarak olduğu yerde çömeldi. Dayak altında bağıran insanın pişmemiş, çiğ bir insan olduğu sonucuna vardı. Vuruşlar devam ediyordu. Hacı Bayram dışarıda dövülme sırasını bekleyen madencilerin olduğunu anımsadı birden. İki dayakçı daha getirmek için barakadan çıktı. Partal'ın dermanı kesilmiş gibiydi. Aslan bağırışını andıran seslerin yerini kanadı kırık inleyişler almıştı. Kelhamdi vuruşları durdurmuyordu bir türlü. Diz kapağındaki derin sızıyı aşık kemiğinin çatlamasına yoran Kandilci, her bağırtının bu çatlığı genişlettiğini düşünüyordu. Birden derinlerden gelen güçlü bir acıma duygusuyla,
''Yaradanın yarattığı bir sik için bir kul bu kadar dövülmez!'' diye çıkıştı.
İşaret parmağını dudaklarına götürerek,
''Sus konuşma!'' dedi Kelhamdi.
''Tamam susayım da, yani demek istediğim bir 31'e değmez bu kadar dayak. Dayağın ciddiyetine yakışmaz. Bunun devlete de bir faydası olmaz. Yaradanın zoruna gider.''
Kelhamdi hızlı bir dönüşle ''Sus dedim sana'' diyerek bir çubuk indirdi kafasına Kandilci Hasan'ın.
''Yaradan senin gibi zaanosları yarattı, ortaya saldı. Sonra da tövbe estağfurullah, kenara çekildi. Bütün iş bizim sırtımızda kaldı.''
Hurşit çubuğu kafasına yiyince gülümseyişi artan Kandilci Hasan'a acıdı. Birden Kandilci'nin bir zamanlar burnunun Doğan gagasını andırmasından dolayı yaraşlılı Laz Nazif'in kırık bir kazma sapıyla kafasına öfkeyle vurup Zanos lakabını takmasına da böyle gülümsediğini anımsadı.
''Kaldırın!'' diye emretti Kelamdi. ''Muhittin'i yatırın. Ocakta Amelia kerhane hikayeleri anlatmanın ne olduğunu da şimdi biz anlatalım ona.''
Muhittin Veli'nin kalktığı yere kendiliğinden geldi. Belden yukarı soyundu. Katır gübresiyle dayak altında bayılanların yüzlerine ve gövdelerine döktükleri suyun karışımından oluşan pisliğe sırt üstü uzandı. Hikayecinin bu basiretli ve cesur davranışı Kelhamdi'yi şaşırttı. Düşüncesini bağırdığı zaman oluşturan ve beklenmedik şeylere bazen hayran kalan çavuş, Muhittin'in gözlerinin içine baktı. Gökyüzüne bakan yaralı bir serçe canlandı gözlerinin önünde.
''Aferin Muhittin'' dedi. ''Buna ben cesaret derim. Zalim-i zebuneden has cesaret derim buna ben. Bir serçe kadar gücün yok ama insanı korkutan bir cesaretin var. Arap tavşanı gibi korkan insanlara ibret olsun senin bu cesaretin. Şimdi sana atacağımız dayakları ses çıkarmadan sinene çekersen insan derim sana. İnsan bile demem, ermiş derim, veli derim.''
''Benim bildiğim Muhittin bir deryadır.'' diye çıkıştı Kandilci. ''Sopaları yağmur gibi de yağdırsanız çalkalanmaz, ingildemez. Ses çıkarmayayım derken arkanı gevşetme, sıkı tut. Haydi deryan benim.''
Kandilci'nin çıkışıyla Muhittin canlandı. Cesaretinin ve gücünün farkına varır gibi oldu. Kafasını hafif kaldırdı titrek bir sesle. ''Ben bir derya olmasam da deryaya düşmüş bir insanım.'' dedi. ''Bütün dayakları sineme çekeceğim.'' ''Deryaya düşenin yağmurdan pervası olmaz.'' Muhittin'i ayak bileklerinden bir değneğe bağlayıp falakaya çektiler. Hurşit'in bakışları Kelhamdin'in elinde tabanlara inip inip kalkan falaka çubuğundaydı. Muhittin'den ses çıkmıyordu. Dilinin ucunu dişlerinin arasına sıkıştırdığı için ağzının kenarından çenesine kan sızıyordu. Falaka altındaki madencilerin yalvarışlarına alışan Kelhamdin'in bakışları Muhittin'in bakışlarına abanmıştı. Yenilgi psikozu içine girmiş gibi bir hali vardı. Kendi arzularını, hırslarını yoğun bir şekilde yaşadığı için kurbanının iç zenginliğini, açmazlarını, acılarını duyumsayamıyordu.
Tabanları patladı, bu çalışamaz. Sus diye bağırdı Sadiye Kelhamdi. Senin görevin boyunduruğu tutmaktır, akıl vermek değil.
İş mükellefiyeti müdürlüğüne bağlı görevler 3 kaçağı daha soktular barakaya. Hacı Bayram işlerin hızlandırılması, dayaktan geçirilenlerin bir an önce ocaklara indirilmesi arzusuyla Kelhamdi'nin yanına geldi. Parçalanmış tabanları görünce öfkesi kabardı.
''Ne bu hal yahu? Bu ameliyi şimdi ocağa indirsek ayakta durabilir mi? Dursa bile çalışabilir mi?''
Alnının terini kolunun tiniyle silen Hamdi Çavuş falaka çubuğunu Muhittin'in göğsüne doğru atarken
''Kaldırın'' dedi. ''Bunun çalışacağı ayakta zaten yan yatmadan, uzanmadan hiçbir amele çalışamaz. Tırkacı değil ki ayaklarını kullansın.'' ''Ne olursa olsun canım, falakaya yatırılan amelenin tabanlarını patlatmayın. Zaten falakanın hükmü tabanların uyuşmasına kadardır. Tabanlar uyuştu mu, patladı mı amele acı duymaz. Acı duymayınca da falakanın bir faydası olmaz. Falakanın vadesini uzatmak istediniz mi ara verin, yürütün. Tabanlara toplanan kara kanın dağılmasına fırsat verin.''
Muhittin yekindi kalkamadı. Bunun üzerine iki görevli hikayeciyi hasta ayakçılardan Trabzonlu Ruşen'in sırtına yüklediler. Ruşen dimdik zebella cüssesiyle ağzındaki sakızı şişirip patlatarak hareket etti. Madenciler Ruşen'in ağzındaki sakıza dikkat ediyorlardı genellikle. Birinin karşısına geçip sakızı şişirerek patlatması onu kesinlikle döveceği anlamına geliyordu. Ruşen barakadan dışarı çıkarken Kelhamdi arkadan
''Lamba dairesine uğramayı unutma, lambasını al'' diye bağırdı. ''Sonra da çalıştığı ayağa götür, işbaşı yapsın. Fazla oyalanma, hemen gel.''
Hacı Bayram, Hurşit'i Abbas'ı ve Kandilci'yi tepeden tırnağa süzerken esnedi. Attığı dayaklara saygı duyan ve tüm bu olup bitenleri gerçeğin aklı olarak algılayan arkadaşı Kelhamdi'ye yaklaştı. Bu kez yumuşak bir tonla ''Bunları da bir an evvel aradan çıkarsan iyi olacak, sırada çok adam var'' dedi. Kelhamdi bakışlarını Kandilci Hasan'a çevirdi. Kandilcinin donu olmadığı için maslahatının bir bölümü giydiği dar paçalı poturun yırtığından dışarı bakıyordu.
''Şu rezilin düştüğü hallere bak'' diye omurdandı. ''Her tarafı dökülüyor. Bütün malları meydanda. Buna dayak atsam ne olur, atmasam ne olur. Ben kendimi bildim bileli buna dayak atarım. Ben yoruldum, bu yorulmadı. Dayaktan hoşlanır hale geldi. Bana reva mı bu?''
''Bu seferki kabahati neydi bu herifin?''
''Cigarasını yakmak için depodan bir kutu kibrit çalmış.''
Kandilci keyifle gülümsedi.
''Gön ambarından bir sırım çalmıştım.''
''Suçunu küçültme'' dedi Hacı Bayram. ''Sırrımı yiye yiye göne dadanırsın. Zıpkandaki o yırtığı da kapat, ayıptır.''
''Haydi Hasan, git lambanı al, işinin başına dön.'' diye buyurdu Kelhamdi.
Rüşvet yedirip kurtulmuş gibi bir ruh hali içine girdi Kandilci. Hurşit'le Abbas'ın karşısında ezilmiş, küçülmüş hissetti kendini.
''Şimdi ben bir vardiya dayak daha yemeden gidersem bu arkadaşlara haksızlık etmiş olurum. Kömür çeken şimendifere kaçak bindiğimi de unuttunuz. En iyisi ben buraya yatayım da bir vardiya dayak.''
''Ben sana dayak atmam. Defol git, lambanı al ocağa.'' diye bağırdı Kelhamdi. ''Sen alışmışsın dayağa. Seni aslında bizim sürgün etmemiz lazım. Götürüp tahkimat kumandanlığına teslim etmemiz lazım.''
Yediği dayakların sızısını kemiklerinde hisseden Kandilci, ''Neyse ben borcuma sadığım, sonra öderim.'' diyerek hafif aksaya aksaya yürüdü. Barakadan adımını dışarı atarken başını çevirip arkaya baktı. Dayakçıların Hurşit'i sırt üstü yıktıklarını gördü. Barakadan 5-10 metre uzaklaştıktan sonra durdu, seslere kulak verdi. Falaka sopasından ses çıkıyor ama Hurşit'ten çıkmıyordu. Gökyüzüne baktı, lamba deresine doğru yürürken,
''Köpeğin iyisi leş başında, insanın iyisi de iş başında belli olur.'' diye mırıldandı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 118.